Ayrım 3.
Ramses, güzel edebi bir konuşma dedi. Ben de bu eski metni ezbere biliyorum. Ama bugün edebiyattan söz etmenin sırası değil. Meba, bizim ordumuzun kahramanlığına güvenimiz tamdır majeste dedi. Ne kadar sıkıntı çekerse çeksin onun galip geleceğini biliyoruz. Duygulandırıcı sözler ama benim için yeterli değil. Senin ve burada bulunan soyluların cesaretini biliyorum ve şu anda gönüllü olarak katılım isteğinizden gurur duyuyorum. Majeste, bizim muvazzaf ordumuz bu görev için yeterlidir. Ordumuzun yeni silah altına alınan acemi erleri aralarına alıp cesaret verecek değerli insanlara ihtiyacı var. Örnek olmak soylularla zenginlere düşmez mi? Hepiniz yarın sabahtan itibaren ana kışlada bekleniyorsunuz. Turkuaz kent büyük bir hareketlilik içindeydi. Askeri üst durumuna getirilen kentte savaş arabaları komuta merkezi kurulmuş, piyade tümenleri toplanmış ve limana savaş gemileri demirlemişti. Sabahtan akşama kadar durmaksızın askeri manevralar ve talimler yapılıyordu. Devletin iç işlerini yürütmek için Nefertari, Tuya ve Ameni'ye yetki veren Ramses, günlerini silah fabrikasında ve kışlalarda geçiriyordu. Hükümdarın aralarında bulunması askerlere hem güven veriyor hem de onları coşturuyordu. Ramses, mızrakların, kılıçların, kalkanların sağlamlığını gözden geçiriyor, acemi birliklerini denetliyor, üst rütbeli subaylarla olduğu kadar rütbesiz erlerle de görüşüyor, hepsine gösterdikleri kahramanlıkla orantılı maaş verileceğini vaat ediyordu. Paralı askerleri ise Mısır'ı zafere ulaştırdıkları takdirde cömertçe ödüllendirileceklerini söylüyordu. Kral atların bakımına çok önem veriyordu. İçlerinde en dayanıklı olanları savaşın kaderini değiştirebilirdi. Her ahırın orta yerinde çakıl taşlarından yapılmış döşemede küçük kanallar ve bir havuz vardı. Havuzdaki su hayvanların içmesi ve temiz tutulmaları için gerekliydi. Ramses her gün değişik at bölmelerini denetliyor, atları gözden geçiriyor, gördüğü en ufak bir ihmali cezalandırıyordu. Pir Ramses'te toplanan ordu her durumda başvurabilecekleri bir komutan tarafından yönetilen büyük bir güç haline gelmişti. Her an hazır olan kral, olaylara anında müdahale ediyor, hiçbir anlaşmazlığa fırsat vermiyor ve uyuşmazlıkları hemen çözümlüyordu. Orduda sağlam bir güven yerleşmişti. Her asker emirlerin bilinçli olarak verildiğini biliyor, birlikler gerçek bir savaş makinesi haline geliyordu. Firavunu çok yakınlarında görmek, bazen onunla konuşabilmek, rütbeli rütbesiz bütün askerlerin hayretine neden olan ayrıcalıktı. Saray halkı bile böyle bir ayrıcalığa sahip olabilmek için can atarlardı. Kralın davranışı adamlarına olağanüstü bir enerji, yepyeni bir güç veriyordu. Böyle olmakla birlikte askerler yine de Ramses aralarında olan büyük uçurumu hissediyorlardı. O bir firavundu. Davranışları çok farklı ve bir güç tarafından yönlendirilen eşsiz bir varlıktı. Ramses Ameni'nin kışlaya girdiğini görünce onu eskiden bir kışlada zorbaların elinden kurtarışını anımsadı ve hayret etti. Sadık sekreteri böyle yerlerden hiç hoşlanmazdı. Kılıç ya da mızrak talimine mi geldin yoksa? Şairimiz Pir Ramses'e geldi ve seni görmek istiyor. İyi bir yere yerleştirildi mi? Tıpkı Memphis'teki villasına benzer bir villaya yerleştirdik. Çok sevdiği limon ağacının dibine oturmuş olan Homeros, içine konan anason ve haşhaşla kokusu keskinleşmiş şarabı içiyor, Pipo yerine kullandığı kocaman salyangoz kabuğunun içine soktuğu ada çayını tüttürüyordu. Vücuduna zeytinyağı sürmüştü. Çatlak bir sesle kralı selamladı. Kalkmayın Homeros. İki ülkenin efendisinin önünde eğilecek gücüm var henüz. Ramses Yunanlı şairin yanında bir tabureye oturdu. Homeros'un Hektor adındaki siyah beyaz kedisi hükümdarın dizlerine çıktı ve okşanır okşanmaz mırıldanmaya başladı. Şarabımı nasıl buldunuz majeste? Biraz sert ama güzel bir kokusu var. Sağlığınız nasıl? Kemiklerim sızlıyor, görüşüm giderek zayıflıyor. Ama iklim ağrılarımı hafifletiyor. Bu villa hoşunuza gitti mi? Mükemmel. Aşçı, oda hizmetçisi ve bahçıvan bana eşlik ediyor. Çok iyi insanlar. Beni rahatsız etmeden üstüme titriyorlar. Onlar da benim gibi yeni başkentinizi görmeyi merakla bekliyorlardı. Memphis'te daha rahat etmez miydiniz? Artık Memphis'te hiçbir şey olmuyor. Burada ise dünyanın kaderiyle oynanıyor. Bu durumu bir şairden daha iyi kim değerlendirebilir? Şunu dinleyin. Apollon yüreği öfke dolu gökten inecek. Tıpkı bir gece gibi ilerleyecek ve oklarını fırlatacak. Gümüşten yayı korkunç bir ses çıkaracak, okları savaşçıları delecek. Ölüleri yakmak için binlerce odun yığını tutuşturulacak. Ölümden kim kaçabilir? Sizin İlyada'nın mısraları mı bunlar? Evet, ama acaba sadece geçmişten mi söz ediyorlar? Bahçeler ve havuzlarla süslü bu turkuaz kent ordugaha dönüşmüş. Başka seçeneğim yok Homeros. Savaş insanlığın yüz karasıdır. Görünmez güçlerin elinde oyuncak olmuş dejenere bir ırkın en açık göstergesidir. İlyada'nın yazılma amacı insanların yüreğine işlemiş şiddeti kökünden kazımaktır. Ama bu çaba bazen bana da anlamsız ve gülünç geliyor. Siz buna rağmen yazmaya devam etmek zorundasınız. Bense krallığım savaş alanına dönse bile onu yönetmek zorundayım. Bu sizin ilk büyük savaşınız olacak, değil mi? Ve bu büyük bir savaş olacak. Bu savaş sizin kadar beni de korkutuyor. Ama korkmaya ne hakkım var ne de zamanım. Kaçınılmaz bir savaş mı? Evet öyle. Öyleyse Apollon kolunuza güç kuvvet versin ve ölüm sizin müttefikiniz olsun. 6. Suriye kökenli bir tüccar olan Raya orta boyluydu. Parlak kahverengi gözleri ve sivri bir keçi sakalı vardı. Raya Mısır'ın en zengin adamlarından biriydi. Uzun süreden beri Mısır'da oturduğu için Teb'de, Memphis'te ve Piramses'te birçok mağazanın sahibi olmuştu. Bu mağazalarda birinci sınıf et konservesiyle Suriye ve Asya'dan getirdiği lüks vazoları satıyordu. Müşterileri varlıklı ve zevk sahibi kimseler olduğu için yabancı sanatkarların elinden çıkma bu vazolara hiç çekinmeden büyük paralar ödüyorlar ve evlerinde verdikleri davetlerde onları konukların gözlerini kamaştırmak için sergiliyorlardı. Ağırbaşlı ve kibar bir insan olan Raya iyi bir şöhret kazanmış, işlerinin kısa zamanda gelişmesi sayesinde 10 gemiyle 300 eşeğin sahibi olmuştu. Bu sayede sattığı malları bir kentten ötekine en kısa zamanda taşıyordu. Resmi dairelerde, orduda ve poliste birçok tanıdığı olan Raya, sarayın ve soyluların alışveriş ettikleri tüccarlardan biri olmuştu. Hiç kimse bu sevimli tüccarın Hititlerin hizmetinde çalışan bir casus olduğunu bilmiyordu. Raya Hititlerden işaretlenmiş vazoların içine şifrelenmiş olarak saklanan mesajlar alıyor ve o da onları Güney Suriye'deki ajanlarını kullanarak bilgi ulaştırıyordu. Böylece Firavun'un baş düşmanı Hititler, Mısır'daki politik gelişmeleri, halkın ne düşündüğünü, ülkenin ekonomik ve askeri gücünün ne olduğunu kesin bir biçimde öğreniyordu. Raya kendini tanıttığında Şener'in lüks konutunun kahyası onu sıkıntılı bir ifadeyle karşıladı. "Efendim çok meşgul, onu rahatsız etmek olanaksız." Raya, "Randevumuz vardı," diye hatırlattı. "Çok üzgünüm. Siz gene de benim geldiğimi bildirip eşi benzeri olmayan bir vazo göstereceğimi söyleyin. Sanat yaşamına son veren bir ustanın biricik eseri." Kahya duraksadı. Şener'in egzotik eşyalara karşı tutkusunu bildiği için azarlanmak pahasına da olsa efendisine haber vermeye karar verdi. 15 dakika sonra Raya, çıplak omzunda bir dövme bulunan dağınık saçlı ve aşırı makyajlı genç bir kadının dışarı çıktığını gördü. Bu kadın hiç kuşkusuz Piramses'in en lüks birahanelerinden birinde kalan hoş yabancılardan olmalıydı. Kahya, "Efendim sizi bekliyor," dedi. Raya, ortasında palmiye ağaçlarının gölgelediği geniş bir havuz bulunan çok güzel bir bahçenin içinden geçti. Yüzünden yorgunluk okunan Şener, bir şezlonga uzanmış serinliyordu. "Çok hoş bir kız ama insanı tüketiyor. Bira ister misin Raya?" "Memnuniyetle. Saraydaki birçok kadın benimle evlenmek istiyor. Ama şu anda böyle bir çılgınlık yapmaya hiç niyetim yok. Yine bir tahta çıkayım, o zaman bana uygun bir eş bulmak için bol vaktim olacak. Şimdilik çeşitli zevklerin tadını çıkarıyorum. Ya sen Raya? Hala bir kadının boyunduruğu altına girmeye niyetin yok mu?" "Tanrılar beni korusun prensim. Ticaret bana eğlenme fırsatı vermiyor." "Kahya'mın söylediğine göre benim için çok güzel bir şey ayırmışsın." Tüccar ağzı kumaş yumaklarıyla tıkanmış bir torbadan ağır hareketlerle somakiden yapılmış oldukça küçük bir vazo çıkardı. Vazonun sapı dişi geyik biçimindeydi. Gövdesinde av sahneleri vardı. Şener vazoyu eline aldı, okşadı, her ayrıntıyı dikkatle inceledi. Sonra havaya kaldırdı, kendi çevresinde döndürmeye başladı. Büyülenmişti. "Harika, işi bulunmaz bir şey. Fiyatı da önemsiz. Kahya ödemeyi yapar." Ramses'in ağabeyi sesini alçaltarak "Hititli dostlarımız mesajıma ne dediler?" diye sordu. "Ah efendim, onlar size her zamankinden daha çok desteklemeye karar verdiler. Sizi şimdiden Ramses'in halifi olarak görüyorlar." Şener bir yandan Ramses'i yanıltmak için aşağıyı kullanıyor, öte yandan Hititlerin özel görevlisi Raya sayesinde geleceğini hazırlıyordu. Ne aşağı Raya'nın gerçek rolünün ne olduğunu biliyordu, ne de Raya aşağınınkini. Oyunun gerçek hakimi Şener'di. Piyonları istediği gibi oynuyor, gizli müttefikler arasında geçilmesi imkansız duvarlar oluşturuyordu. Bu oyunda tek tanımadığı ama en önemlisi Hititlerdi. Aşa ile Raya'dan elde ettiği bilgileri karşılaştıran Şener, kendini gereksiz bir tehlikeye atmadan durum hakkında sağlam bir fikir elde ediyordu. Hitit saldırılarının yoğunluğu nedir Raya? Hitit komandoları Orta ve Güney Suriye, Fenike sahilleri ve Amur eyaletinde halkı korkutmak üzere saldırılar düzenlediler. Bunların en etkilisi Aslan İnin'de Seti'nin dikili taşını yerle bir ettikleri saldırı oldu. Öyle akla hayale gelmeyecek bir dehşet saldılar ki Mısır'ın birçok müttefiki korkudan taraf değiştirmeye başladı. Fenike ile Filistin şu an Hititlerin kontrolü altında mı? Daha değilse Ramses'e karşı ayaklandılar. Prenslere silaha sarıldılar ve bir sürü kaleyi ele geçirip içindeki Mısırlı askerleri kovaladılar. Firavun'un ordusu hiç ummadığı bu savunma hatlarıyla ardı ardına karşılaşınca gücünü tüketecek. Ramses'in kayıpları hatırı sayılırsa ulaştığı zaman da Hitit ordusu onun üzerine çullanacak ve işini bitirecek. Bu sizin şansınız olacak Şener. Mısır tahtına çıkacak ve savaşın galibiyle sürekli bir ittifak yapacaksınız. Raya'nın tahminleri Aşağı'nın tahminlerinden oldukça farklıydı. Her iki durumda da ölen veya yenilen Ramses'in yerine Şener tahta geçecekti. Aşağı'nın senaryosuna göre Mısır Hititlere bağlı bir devlet olacak, Raya'nınkine göre ise yine bağımsız bir imparatorluk olarak kalacaktı. Her şey Ramses'in uğrayacağı bozgunun ölçüsüne ve Hitit ordusunun vereceği zarara bağlı olacaktı. Şener'in manevra alanı kısıtlıydı ama öncelikli amacı göz önüne alındığında başarılı olma şansı vardı. Mısır'ın iktidarını ele geçirebilirdi. Bunu bir kez gerçekleştirdikten sonra diğer amaçlarına ulaşması olası görünüyordu. Ticaret kentleri nasıl davranıyor? Her zaman olduğu gibi en güçlü olandan yana döndüler. Halep, Şam, Tadmor ile Fenike limanları Hitit İmparatoru Muvattalis'in önünde eğilmek için şimdiden Mısır'ı terk ettiler. Bu Mısır ekonomisinin gelişmesi açısından endişe verici bir durum değil mi? Aksine, Hititler Asya ile Doğu'nun en iyi savaşçılarıdır ama iyi tüccar değiller. Uluslararası ilişkilerine yeni bir çekidüzen vermek için size güveniyorlar. Ben bir tüccarım, bunu unutmayın. Mısır'da kalmak ve burada zengin olmak istiyorum. Hititler bize gereksindiğimiz istikrarı getirecek. Sen benim maliye bakanım olacaksın Raya. Tanrılar izin verirse büyük bir servet yapacağız. Savaş belli bir zamanı kapsayacak. Yapmamız gereken olaylara karışmadan sabırla beklemek ve çalışmalarımızın meyvelerini toplamak. Bira lezzetli, gölge serindi. Şener içini kemiren sıkıntıyı açtı. Ramses'in tutumu beni endişelendiriyor. Tüccarın keyfi birden kaçmıştı. Firavun ne yapıyor? Günün büyük bölümünü kışlalarda geçiriyor ve askerlerine o güne dek bilmedikleri bir enerjiyi veriyor. Bu gidişle yenilmez olduklarına inanacaklar. Daha başka, silah fabrikası gece gündüz çalışıyor. Raya sakalını kaşıdı. O kadar önemli değil. Bu konuda Hititlerin üstünlüğünü yakalamaları çok zor. Ramses'in askerlerin üzerindeki etkisi ise ilk çarpışmada yok olup gidecektir. Mısırlılar Hititlerle yüz yüze geldikleri zaman bozguna uğrayacaklar. Birliklerimizi küçümsemiş olmuyor musun? Şayet bir Hitit saldırısına katılmış olsaydınız, korkudan ölen bir kimse yıkınamazdınız. En azından bir kişi en ufak bir korkuya kapılmayacak. Ramses mi? Firavun'un muhafız kıtası komutanı dev yapılı Sardunyalı Seramana'dan söz ediyorum. Ramses'in güvenini kazanmış eski bir korsan. Onun şöhreti bana kadar geldi. Sizi neden rahatsız ediyor? Ramses onu çoğunluğu paralı askerlerden oluşan seçkin bir tümenin komutanlığına getirdi. Bu Seramana adamlarını kahramanca savaşmaya özendiren bir örnek olabilir. Bir korsan ve paralı asker. Satın alınması çok kolaydır bunların. Hiç de öyle değil. Ramses'e bir köpeğin sadakatiyle bağlı ve bir köpeğin sadakati satın alınmaz. Saf dışı edilebilir. Ben de bunu düşündüm Raya. Ama dikkat çekici bir müdahaleden kaçınmayı yeğlerim. Seraman'a hiç kimseye güven duymayan sert bir insandır. Muhtemel saldırganlardan yakayı sıyıracak yeteneğe sahiptir. Olası bir cinayet Ramses'i kuşkulandıracaktır. Sizin istediğiniz nedir? Seraman'ı saf dışı etmek için başka bir yöntem bulunmalı. Ne sen ne de ben bu cinayetin içinde olmamalıyız. Ben ihtiyatlı bir adamımdır prensim ve bir çözüm bulduğumu sezinler gibiyim. Bir kere daha vurguluyorum. Bu Sardunyalı yırtıcı hayvanın sezgisine sahiptir. Sizi ondan kurtaracağım. Bu durum Ramses için çok ağır bir darbe olur. Çok iyi bir ödül alacaksın. Suriyeli tüccar ellerini ovuşturdu. Size bir başka güzel haberim daha var saygıdeğer Şener. Yabancı ülkelerde konuşlandırılmış Mısır birliklerinin Pir Ramses'le nasıl iletişim kurduklarını biliyor musunuz? Atlı haberciler, görsel işaretler ve posta güvercinleriyle. Düşmanın ele geçirdiği bölgelerde sadece posta güvercinleri kullanılabilir. Bu değerli kuşların yetiştiricisi Seramana'ya benzemez. Orada hesabına çalışmasına rağmen baştan çıkarılmaya dayanamaz. Haberleri yok etmek, onları ele geçirmek ya da onların yerine bir başkalarını koydurmak benim için çok kolay olacak. Bu Mısırlıların haberi olmadan haberleşme anı karma karışık duruma getirecektir. Harika bir bakış açısı Raya. Ayrıca bana bunun gibi başka vazolar bulmayı da unutma. 7. Seraman'a savaşa kötü gözle bakıyordu. Ramses'in özel muhafız kıtası komutanı olmak için korsanlık mesleğini terk eden bu dev yapılı Sardunyalı, Mısır'ı sevmeyi öğrenmişti ve Mısırlı kadınlarla hoş vakit geçiriyordu. Sonuncu metresi Nenofar, kendinden öncekilerden üstün niteliklere sahipti. Son aşk oyunlarından biri sırasında Sardunyalı'yı adam akıllı kendine bağlamıştı. Bu kahrolası savaş kendisini bunca mutluluktan uzaklaştıracaktı. Ama sonuçta Ramses'in güvenliğini sağlama görevi de kolay elde edilir bir görev değildi. Ramses her ne kadar Seramana'nın temkinli davranması için yaptığı bir yığın öneriyi önemsemese de büyük bir kraldı ve Seramana onun hayranıydı. Ramses'in hükümdarlığını kurtarmak için Hititleri öldürmesi gerektiğine göre savaşacaktı. Hatta Hititli askerlerin büyük şef diye adlandırdıkları Muvattalis'in boğazını kendi kılıcıyla kesmeyi bile umuyordu. Sardunyalı güldü. Katiller ve barbarlardan oluşan çetenin başı nasıl olur da büyük şef olabilirdi? Hele bir görevini tamamlasın, Seramana bıyıklarına koku sürerek vuracak ve öteki nenofarların peşine düşecekti. Ramses onu tehlikeli görevleri üstlenecek en seçkin birliğin başına geçirdiğinde Seramana büyük bir gurur duymuştu. İki ülkenin efendisi Seramana'ya böylesine bir güven göstererek onu onurlandırmıştı. Sardunyalı da elinde silahıyla ona yanılmadığını gösterecekti. Komutası altındaki askerlere yaptırdığı eğitim sırasında uygun olmayanların hepsini ayıklamış, 10 kişiye karşı tek başına çarpışacak niteliğe erişmiş ve çok sayıda yaraya gık demeden katlanabilecek gerçek savaşçıları alıkoymuştu. Hiç kimse ne zaman yola çıkılacağını bilmiyordu. Ama Seramana içgüdüsüyle bu tarihin yakın olduğunu hissediyordu. Kışlalarda askerler giderek daha huzursuz olmaya başlamışlardı. Sarayda kurmay heyeti giderek artan toplantılar düzenliyordu. Ramses gizli servis şefi Aşağı'yı sık sık görüyordu. Kötü haberler kulaktan kulağa yayılıyordu. Başkaldırılar giderek yayılıyor, Fenike ve Filistin'de Mısır'a sadık hatırı sayılır kişiler öldürülüyorlardı. Ama ordunun posta güvercinleriyle gönderdikleri haberler kalelerin dayandığı, düşman saldırılarını durdurdukları yolundaydı. Kenan ülkesinin yola getirilmesi o denli güç olmayacaktı. Ramses muhtemelen kuzeye, Amuru eyaletiyle Suriye'ye doğru hareket etmeye karar verecekti. Ondan sonra Hitit ordusuyla karşı karşıya gelecek çarpışma kaçınılmaz olacaktı. Casusların bildirdiklerine göre Hitit komandoları Güney Suriye'den çekilmişlerdi. Seramana Hititlerden korkmuyordu. Acımasızlıklarıyla ünlü olmalarına rağmen bu barbarlarla boğaz boğaza çarpışmak, onlardan olabildiğince çok asker öldürmek ve bağırışa bağırışa kaçışlarını görmek için can atıyordu. Mısırlıların belleklerinde değerli bir anı olarak ilelebet saklayacağı bu çarpışmalara girmeden önce Sardunyalı'nın yerine getirmesi gereken bir görevi vardı. Seramana saraydan çıkarak depoların yanında kurulmuş olan atölyeler semtine kestirmeden gitti. Ev eşyası, giyim ve sandalet imalatçılarının bulunduğu küçük sokaklarda büyük bir kalabalık vardı. Biraz ileride liman tarafında Yahudi tuğlu işçilerinin mütevazi evleri görülüyordu. Dev cüsseli muhafız komutanını gören işçilerle aileleri korkuya kapıldılar. Musa'nın firarından biri Yahudiler, her türlü baskıya karşı onları koruyan ve onlara tarihin karanlıklarında kalan gururlarını tekrar kazandıran liderlerinden mahrum kalmışlardı. Şöhreti herkesçe bilinen Sardunyalı'nın orada görünüşü hiç de hayra alamet değildi. Seramana kaçmak isteyen bir oğlan çocuğunu peştemalından yakaladı. ''Boşuna çırpınma çocuk. Tuğlu işçisi Abner nerede oturuyor?'' ''Bilmiyorum. Tepem attırma.'' Çocuk tehdidi ciddiye aldı ve ne biliyorsa söyledi. Hatta Sardunyalı'yı Abner'in evine kadar götürdü. Abner oturma odasının köşesinde bir örtünün altında büzülmüş duruyordu. Seramana gel diye buyurdu. Gelmiyorum. Neden korkuyorsun dostum? Kötü bir şey yapmadım ben. Öyleyse korkman için bir neden yok. Rica ederim beni rahat bırak. Kral seni görmek istiyor. Abner'in daha çok büzüldüğünü gören Sardunyalı onu tek elle kaldırdı, dışarıya taşıyıp bir eşeğin sırtına oturttu. Eşek sakin ve kendinden emin bir yürüyüşle Pir Ramses Sarayı'nın yolunu tuttu. Abner çok korkmuştu. Ramses'in huzurunda yerlere kadar eğilen tuğla işçisi gözlerini kaldırmaya cesaret edemiyordu. Kral, cinayet hakkındaki soruşturma bana yeterli görünmedi dedi. Gerçekten ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Sen Abner, gerçeği biliyorsun. Majeste, ben zavallı bir tuğla işçisiyim. Musa, ablamın kocası Sari'yi öldürmekle suçlanıyor. Bu cinayeti gerçekten işlediği anlaşılacak olursa en ağır ceza ile cezalandırılır. Neden böyle bir şey yaptı dersin? Abner kimsenin kendisinin bu olayla ilişkisi üzerinde durmayacağını umut etmişti. Musa ile Firavun arasındaki büyük dostluğu hesaba katmamıştı. Musa herhalde aklını kaçırmış olmalı Majeste. Abner benimle alay etmekten vazgeç. Majeste, Sari senden hoşlanmıyordu. Dedikodu, sadece dedikodu. Hayır, tanıklar var. Ayağa kalk. Tir tir titreyen Yahudi tereddüt ediyordu. Ramses'in bakışlarına tahammül edecek durumda olmadığı için başını kaldırmıyordu. Yoksa sen bir alçak mısın Abner?
Ben huzur içinde yaşamak isteyen sıradan bir tuğlacıyım majeste.
Bilge insanlar rastlantılara inanmazlar. Sen bu felakete neden karıştın? Abner yalan söylemeye devam edebilirdi ama Firavun'un sesi direncini kırıyordu. Musa, Musa tuğlacıların şefiydi. Arkadaşlarım gibi ben de ona saygı borçluyum ama onun otoritesi Sari'ye gölge düşürüyordu.
Sari seni hırpaladı mı?
Abner anlaşılmaz bazı şeyler mırıldandı. Kral açık konuş dedi.
Sari iyi adam değildi majeste.
Hatta zalim ve kalleşti, haberim var. Ramses'in de kendisiyle aynı kanıda olduğunu anlayınca Abner rahatladı. Yahudi, Sari beni tehdit etti diye itirafta bulundu. Beni kazancımın büyük kısmını vermem için zorladı.
Şantaj yapmış. Neden kabul ettin?
Korkuyordum majeste, çok korkuyordum. Sari beni dövebilir, malımı mülkümü elimden alabilirdi.
Neden şikayet etmedin?
Sari'nin poliste çok iyi ilişkiler içinde olduğu sayısız dostu vardı. Kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemezdi.
Hiç kimse, ama Musa hariç.
Kendi felaketi oldu majeste, kendi felaketi oldu.
Sen bu felaketin yabancısı değilsin Abner.
Yahudi düşüncelerinin içine işleyen hükümdarın bakışlarından kurtulmak için yerin derinliklerinde kaybolmayı diledi. Musa iyi ve cesur bir insandı.
Gerçeği söyle Abner.
Evet majeste, ona açıldım.
O ne yaptı?
Beni savunmayı kabul etti.
Nasıl?
Bilmiyorum. Sanırım Sari'ye bana bulaşmamasını emretti. Musa yaptıkları konusunda fazla konuşmazdı.
Sen sadece kesin olarak bildiğin gerçekleri anlat Abner.
Sari aşırı bir öfkeyle geldiği zaman evimde dinleniyordum. Yahudi köpeği diye gürledi. Demek konuşma cesaretini gösterdin. Beni dövmeye başlayınca elimle yüzümü kapattım ve kendimi korumaya çalıştım. O sırada Musa geldi. Sari ile dövüştü ve Sari öldü. Musa gelip arabaya girmeseydi ölen kişi ben olacaktım.
Yani bir başka deyişle meşru müdafaa.
Abner, Musa senin tanıklığın sayesinde mahkeme huzurunda aklanıp Mısırlılar arasındaki yerini alabilir.
Ben bilmiyordum.
Neden susuyordun Abner?
Korkuyordum.
Kimden? Sari ölmüştü. Seni hırpalayan başka bir ustabaşı daha mı vardı?
Hayır, hayır.
Seni korkutan nedir?
Adalet, polis.
Yalan söylemek çok ağır bir suçtur Abner. Ama öteki dünyada bizim davranışlarımızı ölçecek bir terazinin bulunduğuna belki inanmıyorsun.
Yahudi dudaklarını sırdı.
Ramses, sessiz kaldın çünkü soruşturmayı yürütenlerin senin hakkında araştırma yapacaklarından korkuyordun. Hayatını kurtaran kişi olan Musa'ya yardım etmek seni hiç ilgilendirmiyordu.
Majeste, gerçek bu Abner. Gölgede kalmak istiyordun çünkü sen de bir şantajcısın.
Seramana senin hiç vicdan azabı duymaksızın sömürdüğün yeni tuğul işçilerini konuşturdu.